Ayrım 6. Körlük. José Saramago. Sayfa 71. 5. Gözlerimi açmalıyım diye düşündü doktorun karısı. Gece boyunca birçok kez uyanmış, kapalı göz kapaklarının ardından yatakhaneyi zar zor aydınlatan ampullerin sönük ışını fark etmişti. Ama şimdi arada bir fark oluşmuştu. Bir başka aydınlık varmış gibi geliyordu ona. Bu belki de şafağın ilk ışıkları ya da gözlerini kuşatan süt deniziydi, kim bilir. Kendi kendine, ona kadar sayıp gözlerimi aralayacağım dedi. Bunu iki kez söyledi. İki kez ona kadar saydı, gözlerini ikisinde de açmadı. Kocasının yanında derin derin soluk aldığını, horladığını duyuyordu. Şu adamın bacağı nasıl oldu acaba diye sordu kendi kendine. Ama o anda ona karşı gerçek bir acıma duygusu içinde olmadığını biliyordu. Kafasının içindeki bir başka düşünceyi kovmaya, gözlerini açmak zorunda kalmamaya çalışıyordu. Oysa bir an sonra gözleri açılmıştı bile. Hem de açmaya karar vermediği halde. Şafağın soluk ve mavimsi ışıkları duvarların yarısından başlayıp yukarı doğru uzanan ve tavanın 20 santimetre kadar aşağısına biten pencerelerden içeri giriyordu. Kör olmamışım diye mırıldandı ve birden paniğe kapılarak yatağında doğruldu. Karşısındaki kötü yatağı işgal eden koyu renk gözlüklü genç kız onu duyabilirdi. Kızcağız uyuyordu. Onun yanında duvara dayalı yatağın içinde yatan küçük çocuk da uyuyordu. Benim gibi yapmış diye düşündü doktorun karısı. Çocuğa en korunaklı yeri vermiş. Oysa ikimiz de zayıf birer duvar, yolun ortasına yerleşmiş küçük birer taş gibiyiz. Düşmanın o taşa takılıp sendelemesini sağlamaktan başka umudumuz yok. Düşman mı? Hangi düşman? Bize saldırmak için kimse buraya gelmeyecek. Dışarıda soyulabilir, öldürülebilirdik. Kimse buraya bizi tutuklamaya gelmeyecek. Araba çalan adam bütünüyle özgür olduğundan bundan daha fazla emin olamazdı. Dünyadan o kadar uzağız ki zaman gelecek, artık kim olduğumuzu unutacağız. Birbirimizin adını bile söylemek aklımıza gelmeyecek. Zaten bu neye yarar ki? Adlarımızın bize ne yararı olur ki? Köpekler birbirini bizim yaptığımız gibi tanımazlar ya da tanısalar bile kendilerine verilmiş olan adla değil, onun kokusunu öteki köpeklerinkinden ayırt ederek tanırlar. Kendilerini de kendi kokularıyla tanıtırlar. Biz burada başka tür köpekler gibiyiz. Birbirimize havlamalarımızdan, sözlerimizden tanıyoruz. Geriye kalan yüz çizgileri, göz rengi, ten rengi, saç rengi hesaba katılmıyor. Sanki bunların hiçbiri yok. Ben henüz görüyorum ama ne zamana kadar? Işıkta hafif bir değişme oldu. Hava yeniden kararmıyordu herhalde. Olsa olsa gök bulutlarla kaplanıyor. Günün ilk ışıklarını geciktiriyordu. Hırsızın yatağından bir inleme geldi. Yarası mikrop kapmışsa diye düşündü doktorun karısı. İyileştirecek hiç ilaç yok yanımızda. Hiç yardım gelmeyecek. Bu koşullarda en küçük bir kaza felakete dönüşebilir. Onlar da olasılıkla bunu bekliyorlar. Yani hepimizin burada teker teker ölmemizi. Yılan ölürse zehir de ölür. Doktorun karısı yatağından kalktı. Kocasının üzerine eğildi. Uyandıracaktı ama onu uykusundan çekip koparmaya, gözlerinin hala görmediğine yeniden tanık olmaya cesaret edemedi. Çıplak ayaklarının ucuna basa basa hırsızın yatağına yöneldi. Hırsızın gözleri açıktı ve sabit bir noktaya bakıyordu. ''Nasıl oldunuz?'' diye sordu doktorun karısı. Hırsız başını sesin geldiği yöne çevirdi. ''Kötü, bacağım çok ağrıyor.'' dedi. Kadın, ''İzin verin de bir bakayım.'' diyecekti ki tam zamanda kendini tuttu. Ne büyük bir tedbirsizlik olacaktı bu. Ama orada yalnızca körlerin bulunduğunu unutan hırsız oldu ve hiç düşünmeden, birkaç saat önce yani kör olmadan dışarıda bir doktor, ''Gösterin bir bakayım.'' dediğinde yapacağı şeyi yaptı ve üzerindeki örtüyü kaldırdı. Gözleri gören bir kişi o yarı karanlıkta bile kana bulanmış çarşafı, yaranın çevresi şişmiş kara deliğini görebilirdi. Bandaj çözülmüştü. Doktorun karısı örtüyü dikkatle örttü, sonra hafif ve hızlı bir hareketle elini adamın alnına koydu. Derisi kuru ve alev alevdi. Işık yeniden değişti, bulutlar açılmıştı. Doktorun karısı yatağına döndü ama yatmadı. Uykusunda mırıldanan kocasına, ötekilerin gri örtülerin altındaki silüetlerine, kirli duvarlara, sahiplerini bekleyen boş yataklara bakıyordu ve dinginlik içinde o da kör olmak, nesnelerin görünen kabuğunun ötesine geçmek, onların özlerine çaresizlik içindeki kör noktalarına ulaşmak istedi. Birden yatakhanenin dışından olasılıkla binanın iki ön kanadını birbirinden ayıran boşluktan şiddetli bir bağırma sesi duyuldu. ''Dışarı, dışarı çıkın dışarı, defolun, burada kalamazsınız. Buyruklara uymak zorundasınız.'' Gürültü patırtı büyüdü, sonra azaldı. bir kapı gümürtüyle kapandı. Yüreği daralmış bazı kişilerin hıçkırıklarından, ayağını bir yere çarpıp sendeleyen birinin çıkardığı gürültüden başka ses duyulmuyordu şimdi. Ve bunlar oradakilerin aşina olduğu seslerdi. Yatakhanedeki herkes uyanmıştı. Herkes başını girişe çevirmişti. İçeri girecek olanların kör olduğunu anlamak için gözlerinin görmesine gerek yoktu. Doktorun karısı ayağa kalktı. Yeni gelenlere yardım edecek, onlara birkaç hoş söz edecek, yataklarına kadar eşlik edecek, onları uyaracaktı. Sakın unutmayın, bu yatak soldan 7. yataktır. Şu yatak sağdan 4. yatak. Yanılmayın sakın. Evet, biz burada 6 kişiyiz. Dün geldik. Evet, ilk gelenler bizleriz. Adlarımız mı? Adlarımızın ne önemi var? Hırsızlık yapmış bir adam, sanırım malını çaldırmış bir başka adam, koyu renk gözlük takan, göz yangısını iyileştirmek için gözüne göz damlası damlatan gizemli bir genç kız. Madem ki körüm, gözlük camlarının koyu renk olduğunu nereden biliyorum diye düşüneceksiniz. Söyleyeyim çünkü kocam göz doktorudur. Bir kızcağız tedavi olmak için ona geldi. Evet, kendisi de burada. Herkes bu hastalığa yakalandı. Aa, bu doğru. Bir de gözleri şehla küçük bir çocuk var. Yerinden kıpırdamadı kocasına. Geliyorlar demekle yetindi. Doktor yatağından çıktı. Karısı pantolonunu giymesine yardım etti. Oysa bunun önemi yoktu. Nasıl olsa hiç kimse onu göremezdi. Tam o anda körler içeri girmeye başladı. 5 kişiydiler. 3 erkek, 2 kadın. Doktor sesini yükselterek seslendi. Sakinliğinizi yitirmeyin. Birbirinizi itilemeyin. Biz burada 6 kişiyiz. Siz kaç kişisiniz? Herkese yer var. Kaç kişi olduklarını bilmiyorlardı. Binanın sol kanadından bu yana yöneltildiklerinde birbirine temas etmişler, zaman zaman da çarpışmışlardı kuşkusuz ama kaç kişi olduklarını bilmiyorlardı. Yanlarında eşyaları da yoktu. Kendi koğuşlarında yataklarında kör olarak uyanıp yakınmaya başladıklarında ötekiler onları paldır küldür kapının önüne koyuvermiş, hiç olmazsa orada onlarla birlikte olan yakınlarına ya da dostlarına veda etmelerine bile izin vermemişlerdi. Doktorun karısı, en iyisi birbirlerini saymaları ve her birinin kimliğini açıklaması, dedi. Körler kıpırdamıyor, duraksıyorlardı ama içlerinden birinin başlaması gerekiyordu. İki erkek aynı anda konuşmaya başladı. Hep böyle olur. Sonra ikisi birden sustu. Üçüncü erkek konuşmaya başladı. Bir, dedi. Sonra durakladı. Adını söyleyecek gibi oldu. Ardından polis memuruyum, dedi. Doktorun karısı, adını söylemiyor, bunun önemsizliğini o da biliyor olmalı, diye düşündü. Ardından bir başka erkek kendini tanıtmaya başlamıştı. İki deyip öncekinin örneğini izledi. Ben taksi şoförüyüm. Üçüncü erkek. Üç, ben eczacı kalfasıyım, dedi. Sonra bir kadın. Dört, ben bir otelde oda hizmetçisiyim, dedi. Ondan sonra sonuncu kadın konuştu. Beş, ben bir büroda sekreterim. Bu benim karım, benim karım, diye bağırdı birinci kör. Neredesin? Söyle bana, neredesin? Burada, buradayım, diyordu kadın. Ağlayarak ve yataklar arasındaki aralıkta gözlerini fal taşı gibi açmış, içine gömüldüğü süt deniziyle ellerini sallayarak boğuşup tir tir titreyerek ilerlerken. Adam ona doğru, kendinden biraz daha emin olarak ilerledi. Neredesin, neredesin, diye mırıldanıyordu şimdi dua eder gibi. Bir el boşlukta öteki elle buluştu. Bir an sonra birbirlerini kucaklıyorlardı. Tek bir beden olmuşlardı. Öpücükler öpücükleri arıyor. Bazen de hedefini şaşırıp havada asılı kalıyordu. Çünkü yanaklar nerede, gözler nerede, ağız nerede bilemiyorlardı. Doktorun karısı da onu yeni bulmuş gibi hıçkırıklar içinde kocasına sıkı sıkı sarıldı. Ama o, ne büyük bir talihsizlik bizimki, ne kötü bir yazgı, diyordu. Bu sırada küçük Şehla çocuğun sesi işitildi. Peki ya benim annem, o da burada mı, diye soruyordu. Çocuğun yatağına oturmuş olan koyu renk gözlüklü genç kız mırıldandı. Gelecek, üzülmesen, o da gelecek. Burada herkesin gerçek evi, uyuduğu yer olduğundan yeni gelenlerin ilk yaptıkları şeyin tıpkı öteki koğuşta henüz gözleri görürken yaptıkları gibi kendilerine birer yatak seçmek olmasına şaşırmamak gerekir. Birinci körün karısının durumunda hiç duraksama söz konusu olamazdı. Ona en uygun yer doğal olarak kocasının yanı, yani 17. yataktı. Böylelikle onu koyu renk gözlüklü genç kızdan bir boşlukla ayıran 18. yatak boş kalıyordu. Ayrıca hepsinin birbirine olabildiğince yakın olmaya çalıştığını görmek de bizi şaşırtmamalı. Çünkü onları birbirine yaklaştıran birçok neden vardı. Bunlardan bazılarını biliyoruz. Bilmediklerimiz de çok geçmeden ortaya çıkacak. Örneğin, koyu renk gözlüklü genç kıza göz damlasını satan eczacı kalfasıydı. Birinci kör, doktora şoförün taksisiyle gitti. Polis memuru olduğunu söyleyen kişi, kör hırsızı sokakta bir çocuk gibi ağlarken bulan polisti. O da hizmetçisine gelince, Koyu renk gözlüklü genç kız çığlıklar atmaya başladığında odaya ilk giren kişiydi. Bununla birlikte bu yakın ilişkilerin hepsi uygun bir fırsat çıkmaması, kimsenin bu yakın ilişkileri bilmemesi ya da duyarlı ve incelikli davranma gereği yüzünden gözler önüne serilmeyecek. Oda hizmetçisi çıplak gördüğü kadının burada olduğunu aklın ucuna bile getiremeyecek. Eczacı kalfasının koyu renk gözlük takan ve göz damlası alan başka müşterileri de hizmet ettiğini biliyoruz. Kimse çıkıp da burada araba çalan bir hırsızın bulunduğunu polise gammazlama düşüncesizliğini göstermeyecek. Şoföre gelince son günlerde arabasında kör bir müşteri taşımadığına yemin etmeye hazır. Birinci kör buraya tıkılanlardan birinin arabalarını çalan it olduğunu karısının kulağına tabii ki fısıldadı. Ne büyük bir rastlantı düşünebiliyor musunuz? Ama bu arada bacağındaki yara yüzünden o zavallı şeytanın çok berbat bir durumda olduğunu öğrenmiş olduğundan bu ceza ona yeter diyerek gönül yüceliği gösterdi. Ve karısı kör olmaktan dolayı duyduğu büyük üzüntüyle kocasını yeniden bulmaktan dolayı duyduğu büyük sevinç yüzünden üzüntüyle sevinç, su ile yağın tersine birbirine karışabilir. İki gün önce o alçak herifin de bu nitelimi onundu, kör olması için yaşamımın bir yılını verirdim dediğini anımsamadı bile. Yaralı adam acınası biçimde "Doktor, ne olur yardım edin bana" diyerek inlediğinde içinde kalan hıncın son gölgesi de kesin olarak dağılıp gitti. Karısının kılavuzluğunda onun yanına gelen doktor yaranın çevresine dikkatle dokunuyor, elinden de başka bir şey gelmiyordu. Zahmet edip yıkamaya bile gerek yoktu. Yaranın mikrop kapması, sokakların zeminine temas etmiş bir ayakkabı topunun şiddetli darbesinden kaynaklanmış olabileceği gibi, akıl hastanesinin eskimiş, kötü durumdaki su borularından gelen, yarı yarıya kokuşmuş suyun içindeki mikroplardan da kaynaklanmış olabilirdi. İnlemeyi duyarak yatağından kalkmış olan koyu renk gözlüklü genç kız, yatakları sayarak usulca yaklaştı. Öne doğru eğilip elini uzattı ama doktorun karısının yüzüne dokundu. Sonra nasıl olduğunu kendisi de anlayamadan yaralı adamın ateş gibi yanan elini buldu. "Ve sizden özür diliyorum. Bu bütünüyle benim suçum. Yapmış olduğum hareketi yapmamam gerekirdi" dedi. "Aldırma" diye yanıt verdi adam. "Yaşamda insanın başına böyle şeyler gelebilir. Yapmış olduğum o hareketi de benim yapmamam gerekirdi." Hoparlörden karşılıklı söylenmiş bu son sözleri neredeyse bastıran sert bir ses yükseldi. "Dikkat, dikkat! Girişe yiyecekle birlikte sağlık ve temizlik malzemeleri bırakıldığı duyurulur. Bırakılanları önce körler gidip alacaktır. Zanlılar koğuşu sırası geldiğinde uyarılacaktır. Dikkat, dikkat! Girişe yiyecek bırakılmıştır. Dışarı önce körler çıkacaktır. Önce körler!" Yüksek ateş yüzünden aptallaşmış olan yaralı adam söylenenlerin hepsini anlamadı. Karantina süresi bittiğinden dışarı çıkmaları buyruluyor sanarak kalkmaya davrandı. Ama doktorun karısı onu engelledi. "Nereye gidiyorsunuz, duymadınız mı?" dedi. "Körlerin dışarı çıkmaları isteniyor." "Evet, ama bırakılan yiyecekleri almak için." Yaralı adam cesareti kırılarak "Ya, öyle mi?" dedi ve yarasının etini dağladığını yeniden duyumsadı. "Doktor, siz burada kalın, ben gideceğim" dedi. "Ben de seninle geliyorum" dedi karısı. Koğuşun kapısından çıkmak üzereydikler ki öteki binadan gelmiş olanlardan biri "Kim bu adam?" diye sordu. Yanıt birinci körden geldi. "Bir doktor, bir göz doktoru." "Bu yaşamımda duyduğum en hoş söz" dedi taksi şoförü. "Yazgımız bu durumda hiçbir şeye yaramayacak tek doktoru göndermiş bize." "Yazgımız bizi hiçbir yere götüremeyecek bir de taksi şoförü göndermiş" dedi koyu renk gözlüklü genç kız sinirli bir ses tonuyla. Yiyecek kasası girişe bırakılmıştı. "Doktor, beni binanın girişine kadar götür" dedi karısına. "Neden?" "İçimizde yarası fena halde mikrop kapmış birinin bulunduğunu, elimizde de hiç ilaç olmadığını haber vereceğim onlara." "Yapılan uyarıyı anımsa, evet, ama belki de somut bir vaka karşısında." "Bundan kuşkuluyum, ben de öyle ama bizim görevimiz şansımızı denemek." Dışarıda sağanlıkta karşılaştı, gün ışığı kadını sersemletti. Oysa ortalık çok aydınlık değildi. Gökyüzünden koyu bulutlar geçiyordu, belki de yağmur yağacaktı. "Aydınlık alışkanlığımı çabuk yitirmişim" diye düşündü. Aynı anda bir asker onlara giriş kapısından bağırıyordu. "Durun, geri dönün, ateş etme buyruğu aldım." Sonra aynı ses tonuyla, "Çavuşum, dışarıda çıkmaya kalkışanlar var." "Biz dışarı çıkmak istemiyoruz" dedi doktor. "İyi ki istemiyorsunuz, zaten böyle bir şey düşünmenizi hiç önermem" dedi çavuş. Giriş kapısının parmaklıklarının arkasından. Sonra, "Ne oluyor, ne var?" diye sordu. "Bacağından yaralı birinin yarası mikrop kapmış durumda. Çok ivedi olarak antibiyotik ve başka ilaçlara gerek var. Aldığım buyruklar çok açık seçik, kimse dışarı çıkmayacak. İçeri yalnız yiyecekler girecek. Yara daha da azarsa ki, öyle olacağına kuşku yok, adamın ölümüne neden olabilir. Bu beni ilgilendirmez. Öyleyse üstlerinizle temasa geçin. Beni iyi dinle kör adam. Ya bu kadınla birlikte hemen geldiğiniz yere dönersiniz ya da üzerinize ateş açarım. Gidelim buradan dedi kadın. Yapacak bir şey yok. Bu onların suçu değil. Korkudan ödüleri patlıyor ve aldıkları buyruklara uyuyorlar. Böyle bir davranışta bulunulmuş olmasına inanmak istemiyorum. İnsanlık kurallarına tümüyle aykırı bu. İnansan iyi edersin. Şimdiye kadar bu kadar açık seçik bir gerçekle karşı karşıya kalmadın. Hala burada mısınız diye bağırdı çavuş. Üçe kadar sayacağım. Üç olduğunda hala gözümün önünden yok olmamışsanız içeri girmeyi hiçbir zaman başaramayacaksınız. Bir, iki, üç. Tamam, sihirli sözcükler etkisini gösterdi. Sonra askerlere dönerek, kardeşim bile olsaydı gözün yaşına bakmazdım dedi ama bunu ilaç istemek için gelen adam için mi, yoksa öteki bacağı mikrop kapmış adam için mi söylediğini açıklamadı. İçeride yaralı adam ilaçları içeri bırakıp bırakmayacaklarını sordu doktora. İlaç istemeye gittiğimi nereden biliyorsunuz dedi doktor. Bu apaçık belliydi, siz doktorsunuz. Çok üzgünüm. Yani ilaç vermeyecekler. Anladım. Peki, ne yapalım? Yiyecekler pintice tam 5 kişi için hesaplanmıştı. Şişe sütler ve bisküvi vardı. Ama tayınları ayarlayan kişi bardak koymayı unutmuştu. Ayrıca ne tabak vardı ne de çatal bıçak. Bütün bunlar öğle yemeğiyle verilecekti kuşkusuz. Doktorun karısı yaralıya içecek götürdü ama adam içtiğini geri çıkardı. Şoför sütü sevmediğini, kahve olup olmadığını sordu. Kimileri yedikten sonra yeniden yattı. Birinci kör, çevreyi tanımak için karısını dışarı çıkardı. Yatakhaneden dışarı çıkanlar yalnızca onlar oldu. Eczacı kalfası doktorla konuşmak istediğini söyledi. Yakalandıkları hastalık hakkında bir kanıyı varılıp varılmadığını öğrenmek istiyordu. Bunun şimdilik kesinlikle bir hastalık olarak nitelenebileceğini sanmıyorum diyerek söze başladı doktor. Sonra, gözleri kör olmadan önce kitaplarda okuduklarını çok basitte indirgeyerek özetledi. Birkaç yatak ötede yatan şoför söylenenleri dikkatle dinliyordu. Doktor sözlerini bitirince, olup bitenin gözden beyne giden kanalların tıkanmasından başka bir şey olmadığına kalıbımı basarım dedi. Ne şapşal adam diye mırıldandı eczacı kalfası. Onu aşağılayarak doktor, kim bilebilir diyerek elinde olmadan gülümsedi. Gerçekten de gözler birer mercekten, objektiften başka bir şey değil. Gerçek anlamda gören organ beyindir. Tıpkı filmin üzerinde beliren görüntü gibi ve kanallar bu beyin söylediği gibi tıkanırsa, tıpkı bir karbüratör gibi diye söze girdi şoför. Benzin gelmezse motor çalışmaz, arabada yürümez. Gördüğünüz gibi bundan daha basit bir açıklama olamaz dedi doktor eczacı kafasına. Bu durumda burada ne kadar kalacağımızı düşünüyorsunuz doktor diye sordu oda hizmetçisi. En azından görmediğimiz sürece buradayız. Bu ne kadar sürebilir? İştenlikle söyleyeyim bunu hiç kimsenin bileceğini sanmıyorum. Peki bu geçici bir durum mu yoksa sürekli mi? Bunu öğrenebilmek için çok şey feda edebilirdim. Oda hizmetçisi iç geçirdi ve kısa süre sonra o kızcağızın ne olduğunu bilmek isterdim dedi. Hangi kızın diye sordu eczacı kalfası. Oteldeki kızın odanın ortasında soyulmuş muz gibi çırılçıplak, kör oldum diye haykırıp durması beni çok etkiledi. Körlüğü ondan kaptığıma hiç kuşku yok. Doktorun karısı koyu renk gözlüklü kızın gözlüklerini çaktırmadan çıkarıp yastığın altına koyduğunu gördü. Bu arada Şehla çocuğa bir bisküvi daha ister misin diye sordu. Doktorun karısı oraya geldiğinden bu yana ilk kez ne yaptıklarını, onun gördüğünden kuşkulanmayan kişilerin davranışlarını mikroskop altında incelediği izlenimine kapıldı ve birden bu yaptığı ona iğrenç, yakışıksız göründü. Bakıp da beni göremeyen kişileri, bakıp görmeye benim de hakkım yok diye düşündü. Genç kız titreyen elleriyle gözlerine birkaç damla göz damlası damlatıyordu. Böylelikle gözlerinden akan şeyin gözyaşı olmadığını herkese rahatlıkla söyleyebilirdi. Birkaç saat sonra hoparlörden öğle yemeğini almaya gidebilecekleri bildirildiğinde birinci körü ile taksi şoförü görme duyusunun gerekmediği, dokunmanın yeterli olduğu bu görevi yerine getirmek için gönüllü olarak gittiler. Kasalar girişi koridora bağlayan kapının uzağında duruyordu. Bulmak için dizleri üzerinde emeklemeleri gerekti. Kollarından birini ileri boşluğa uzatıp zemini yoklayarak ilerlerken öteki kol üçüncü ayak görevi görüyordu. Geriye dönerken zorluk çekmediler. Çünkü doktorun karısı kendi deneyiminden ötekileri de yararlandırmak amacıyla çarşaflardan birini şeritler halinde yırtarak bir ucunu yatakhanenin kapısının dış koluna, öteki ucunu da yiyecekleri almaya gidecek kişinin ayak bileğine bağlamayı akıl etmişti. İki adam kasaları boşalttı. Tabak, kaşık ve çatal vardı ama tayınlar yine 5 kişiye göre ayarlanmıştı. Nöbetçilere komutanlık yapan çavuş içeride Fazladan 6 kişi olduğunu bilmiyordu herhalde. Çünkü büyük giriş kapısının ardından öte yanda ne olup bittiğine dikkat edilse bile bir kanattan ötekine başka insanların geçtiği, girişin loşluğunda ancak rastlantı sonucu fark edilebilirdi. Şoför eksik kalan yiyecekleri istemeye gitmeye talip oldu ve tek başına gitti. Yanına kimseyi istemedi. "Biz 5 kişi değil, 11 kişiyiz" diye bağırdı askerlere. Ona uzaktan yanıt veren de aynı çavuştu. "Üzülmeyin, daha da kalabalık olacaksınız." Koğuşa döndüğünde, "Adam beni makaraya aldı" dediğine bakılırsa, konuşma tonu şoföre alaycı gelmişti. Yiyecekleri paylaştılar. 5 kişilik tayını ona böldüler. Bu arada yaralının payını da bölüştüler. O yalnızca içecek bir şey istiyordu. Tanrı rızası için adamın dudaklarını ıslattılar. Teni alev alev yanıyordu. Yaraya dokunmasına ve ağırlığına uzun süre dayanamadığı için üzerindeki örtüyü zaman zaman kaldırarak bacağını açıyor ve yatakhanenin soğuk havası onu kısa süre sonra yeniden örtünmeye zorluyordu ve bütün vaktini bu hareketi sırayla yineleyerek geçiriyordu. Bacağındaki sabit ve yoğun sancı sanki artacağını önceden ona sezdirmeden ve dayanabilmek için dişini sıkmasını, acıyı dayanabilir düzeyde tutmasına fırsat bırakmadan birdenbire şiddetleniyor, adamcağızın düzenli aralıklarla ve bastırılmış hırıltılarla inlemesine yol açıyordu. 6. ayrımın sonu sayfa 82.